Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bu güzel iftar saatinde yine bir rahmet sofrası programında sizlerle beraberiz. Bugünkü misafirimiz de çok değerli bir misafirimiz, konuğumuz, her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baysan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Zan, Monsieur Zan diyordu bizim rahmetli Fransızcacı.
Niye?
San diye böyle...
Baysan mı, Bayzan mı?
Zan. Bayzan. Bayzan. Evet, evet.
Neyse, San'la Zan'ın fazla bir farkı yok. Şimdi burada esas, siz din psikoloji sahasında da yüksek lisans yaptınız.
Evet.
Ve psikolojik araştırmalarla da çok ciddi ilgileniyorsunuz. Esas benim size bu iftar saatinde sormak istediğim soru şu. Genelde inancın, imanın, özelde de orucun, yani insan bünyesindeki etkileri ve tezahürleri nelerdir? Esas siz buna nörobilim mi diyorsunuz?
Nörobilim de tabii buraya bakıyor.
Evet.
Ve nörobilim bir de laboratuvar koşullarında olduğu için oradaki bulgular çok da ilgi çekiyor.
Evet.
Bir de çok ilginç hocam, nörobilim mesela psikoloji ve psikiyatriye göre inanca ve maneviyata daha açık bir kanadı var yani.
Evet.
Ve Amerika'da, Endonezya'da, Malezya'da, ufak tefek Türkiye'de de nörobilim açısından maneviyatla ilgili konular. Diyelim ki duanın esnasında beynimizde neler oluyor? Bunlar üzerinde yapılan şeyler var yani.
Evet.
Araştırmalar var. Şimdi tabii orucun tabii bir beynimiz, sinir sistemi yani fizyolojimizle ilgili boyutu var. Psikolojimizle ilgili boyutunu biliyoruz zaten, böyle çok insanın ruh hali değişiyor. Sosyolojik tarafı var. Yani dünyanın dört bir tarafında Müslümanlarla birlikte oruç tutmanın verdiği o birlik havası var. Bunun tabii maneviyat tarafı da var. Bilimin saptadığı en büyük mucize insan beyni. Ruhumuz ilahi nefes olarak beynimizin çok ötesinde ve üstünde, ama o bilimin sınırlarını aşan bir konu. O konuda laboratuvarda onu çalışma imkanı yok. Şimdi bir insanlar üstad, Google ve Harvard'ın ortak bir çalışması bu. Bir pirinç tanesi kadar bir parça alınıyor insan beyninden ve bu yeni tarama cihazlarıyla birlikte taranıyor. Ama bu tarama cihazları nükleer bir denizaltını çalıştıracak kadar enerji üreten, olağanüstü. Ve sadece beynimizden bir pirinç tanesi boyutunda olan bir kısımdan elde edilen veri 1400 terabayt. 1400 terabayt Türkçesi şu üstad, içine 1 milyar kitap sığar.
Allah, bir pirinç tanesi kadar beyin parçası.
Beyin parçasından elde edilen veri. Dehşet bir şey. Peki mesela bu 1 milyar kitap ne demek? Diyelim ki Türkiye'deki bütün kitapları üstad herkes kütüphanelerde, yayın evlerinde, kişisel kütüphanelerde getirse, İstanbul Taksim Meydanı'nda koysa 2 milyar kitap yapıyor. Yani Türkiye'deki kitapların yarısı kadar veriyi şimdi insan beyninin bir pirinç tanesi kadar parçasından topluyoruz. Bir de düşünün ki beynimizin bütününden toplasak ne kadar büyük bir veri elde eder. Bu ne demek? Beyin, yani bilimin saptamış olduğu en büyük bir mucize. Şimdi beynimiz ile kalbimiz arasında olağanüstü bir ilişki var. Yani beynimiz kalbimizi, kalbimiz de beynimizi etkiliyor. Mesela Sufi gelenekte kalp kelimesi, inkılap kelimesi aynı kökten. İşte döner durur kalp hocam. Beynimizin de nöroplastisite diye bir özelliği var. Beynimiz de hiç durmadan aslında değişir durur yani. Mesela oruç ne yapıyor? Oruç beynimizin nöroplastisite yeteneğini artırıyor. Bu ne demek? Bu şu demek kısaca. Bizim istersek çoğu alışkanlığımıza meydan okuyabiliriz demektir. Oruç burada bir şey oluyor. Bir merkez oluyor. Beynimizin yapısında değişiklik yapıyor. Beynimize doğuştan Allah vergisi üstad, 100 milyara yakın nöron var. Ama yaradan şeyi bize bırakmış. Bu nöronlar arasında bağ kurma işini bize bırakmış. Ne kadar çok bağ kurarsak zekamız, beynimizin performansı o kadar artıyor. Ve tabii yaşadığımız olaylar nedeniyle beynimizin bu bağ kurma olayında çeşitli aksamalar oluyor. Beyin ve sinir sisteminde bazı zayıflamalar ve gerilemeler oluyor. Oruçta üstad BNDF denilen bir protein üretiliyor. Oruç sayesinde BNDF diye bir protein. Bu beyin ve sinir sistemimizi tamir ediyor.
Allah Allah.
Sadece bu değil üstad. Başka ne yapıyor? Bizi stres ve kaygıya karşı daha dirençli hale getiriyor. Kopya çekiyorum bir kısmını. Ve bununla ilgili hocam, Amerika'da Ulusal Tıp Kütüphanesi var. NLM kısaca söyleyeyim. Orada mesela Christina Marossi ve Mark Matson'un yeni yayınlanan bir makalesi var. Orada işlenen konulardan bir tanesi, oruç insan beyninde BNDF protein üretimini artırıyor. Bu beyin ve sinir sistemini tamir ediyor. Bu arada başka etkileri de var. Ona da değineceğim. Bu arada Abdülhüseyin Bastani'nin gene aynı platformda bir makalesi var. Çok meraklı olan okurlarımız oradan gidebilir. Mesela şey ilginç Üstad, oruçta normalde beynimiz glukozu şey olarak kullanıyor, yakıt olarak. Ama oruçta ise glukozlar bitiyor deyim yerindeyse ketonları kullanıyor. Peki ketonları kullandığı zaman ne oluyor? Mitokondrilerimizin sayısı artıyor. Mitokondri de hocam hücrelerimizde enerji üreten parçalar. Yani bedensel olarak gençleşme demek, çok ilginç. Bedensel olarak da gençleştiriyor. Hem beyin ve sinir sistemini tamir ediyor BNDF aracılığıyla, hem ketonları bir sayısını artırarak, mitokondrilerin ketonları yakıt olarak kullanarak mitokondrilerin sayısını artırıyor. Kim istemez hocam beynin ve sinir sisteminin tamiri olsun. Evet, mitokondrilerin sayısı bizim, artsın.
Bizim rahmetli Ayhan Songar hocamız derdi ki, o bizim Milli Türk Talebe Birliği Sosyal İlimler Enstitüsü'nde bize derse geldi Ayhan Songar hoca. O insan vücudunda şu an vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayan şu anda bilinen 13 tane nükleer santral var demişti.
Hay maşallah, çok haklı. Şey hocam, tam burada bana böyle beni hayretten hayrete yönelten bir şey var. Şimdi mitokondriler hocam enerji üretiyor dedik ya, ve oruç mitokondrilerin sayısını artırıyor. Bedensel olarak gençleşmeyi, daha enerjik ve dinamik olmayı sağlıyor. Peki mitokondri enerji üretirken hangi atom içi parçacığı kullanıyor diye baktığımızda protonları kullanıyor. Atom bile değil yani üstad. Atom içi parçacık, protonlar. Peki bu protonlar evrende ilk ne zaman ortaya çıkmış? Çok ilginç. Şimdiki bilimsel kabullere göre konuşuyorum. Big Bang üstad, büyük patlama. Evrenin ilk oluşumu. Big Bang, büyük patlamayla birlikte evren oluştu. Sıfır hacimli bir noktada bir patlama. Peki protonlar ne zaman ortaya çıktı? Yani şu anda bizim enerji üret, bizim konuşmamızı, yürümemizi, hareket etmemizi sağlayan enerjiyi mitokondri üretiyor. Mitokondri de bunu protonlar sayesinde yapıyor. Bu protonlar evrende ilk ne zaman ortaya çıktı? Evrenin üstad ilk bir saniyesinin milyonda birlik anında açığa çıktı. Şimdi mesela kozmologlar, astrofizikçiler şunu söylüyor. Demek ki evrenin oluşumunda bir ince ayar var ve insanın yaratılışı hesaba katılıyor. Yani şu anda bizim mitokondrilerimizdeki protonlar tam 13.8 milyar yaşında, evrende yaşıt. Yani yaradan bizi aslında evrenle birlikte yaratmaya başlıyor. Bu neye benziyor? Yani bir diyelim ki kiraz çekirdeğin üstüne toprağa attık. O çekirdeğin içerisinde aslında o meyvenin de bir şeyi yok mu? Bir nüvesi yok mu?
Olmaz, var. Olur mu?
Ne oluyor?
Prototip orada.
Prototip orada. O çekirdek çatlıyor. Toprağın altında filiz veriyor. Boy atıyor. Büyüyor ve meyve veriyor. Şimdi Mevlana diyor ki, şimdi burada diyor maksat kiraz ağacının kendisi değil, meyve için var o diyor yani. Şimdi bu evren uçsuz bucaksız bir evren. İki türlü yorum yapabilirsin. Şu uçsuz bucaksız evrende bir toz zerresi kadar küçük bir yerdeyiz. Bizim ne kıymeti harbiyemiz olur ki yaratıcının karşısında? Ama öbür taraftan da şunu diyebilirsin. Burada eğer insan beyni bilinen en büyük mucize ise, o zaman bu insan bu evrende bir meyvedir. Dolayısıyla yaradanın daha evrenin yaratılışından itibaren ince ayarı hep insanın ortaya çıkması için koşulları hazırlıyor.
Zaten şey öyle diyor Hazreti Mevlana, bu dünya bir gelin ile damada hazırlanan zifaf odası gibi insanoğlu için hazırlanmış. En sonunda insan yaratılmış. Yani gerçekten bütün hayatiyeti devam ettirmek için insanın ister bireysel, ister toplumsal hayatını ne gerekiyorsa onlar tanzim edilmiş, sonra insan yaratılmış.
Evet, kesinlikle. Bu arada orucun zararlarından bahsedebilir miyiz hocam?
Ne zararı bu?
Şimdi mesela orucu kurallarına göre yapmadığında mesela bazıları...
Aha, diyet derse ne bu? Tamam. Şimdi, o zaman biz oruç niyetle yapılan bir ibadet anlayışınca yapılan bir oruç.
Evet.
Bir de tamam, aç ki, kaldınız.
Evet, diyelim ki sahura kalkmamak bir yanlış. Şeyde nörobilimsel perspektiften baktığınızda, diyelim ki iftarda aşırı aşırı yemek, gene nörobilim açısından beyin ve sinir sistemi açısından bir negatif. Diyelim ki orucu uykuya tutturmak. Niye? Çünkü sirkadiyen ritim var üstad. Kısaca şu, gece gündüz denklemiyle insanın biyolojik saati, Allah öyle ayarlamış üstad. Ama Nobel ödülü aldı sirkadiyen ritim. Diyor ki uyku gece, gündüz uyanık. Bu denklemde olman lazım. Şimdi orucu uykuya tutturduğunda ne oluyor? Sirkadiyen ritmi bozuyorsun. Biyolojik saatine aykırı davranıyorsun.
Doğru.
Dolayısıyla kurallığına uygun olarak orucu tuttuğun zaman güzel, ama tutmadığın zaman ne oluyor? Bakıyorsunuz hocam, bellek zayıf diyor.
Bilişsel yani sizin keskinlik... ifade buyurduğunuz zararlı oruç dediğiniz bu mu?
Evet.
Evet.
Daha doğrusu orucun kurallığına uymadığın için,
evet,
yani.
Evet.
Orucun kurallığına uymadığın için böyle oluyor.
Zaten Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de ve ce'annen nehara me'aşen, gündüzü maişet vakti.
Evet.
İnsanın hayatını idame ettirecek mesleki kariyer için yaratmış. Ve ce'annen leyle libasen, geceyi de karanlığıyla örtücü ve istirahat vakti kıldık. Geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi yaşamak
mesela
lazım.
Mesela son namaz yatsı değil mi hocam? Yani evet. Bizde Türkçedeki ifade ediş bile şey. Hani bundan sonra yatma vaktin geldi, evet. Yani. Ama evet. Biz şey oldu. Özellikle elektriğin icadından sonra gece gündüz birbirine karışmaya başladı.
Gerçekten bu elektrik hayatımızı Allah bullak etti yalnız.
O nedenle bir de diyelim ki aşırı işlenmiş gıdalarla Ramazan'da iftar yapmak ya da sahur yapmak şöyle bir etkisi oluyor. Yeterince bunlar, nasıl söyleyeyim, açlığa direnci çok zayıflatıyor.
Allah Allah.
Evet. Açlığa direnci zaten genel olarak kendine mukayyet olmayı zayıflatır. Aşırı işlenmiş gıdalar. Niye? Çünkü içerisinde kimyasallar var üstad. Bu kimyasallar, insan eliyle üretilmiş 100 bin civarında kimyasal var. Bunların 10 bin civarındaki şeyde kullanılıyor. Gıdalarda kullanılıyor. Dolayısıyla oruç aslında aynı zamanda kendine mukayyet olmayı öğrenmen gereken bir şeyken bu defa şeye dönüyor. Yani bir acizlik durumuna dönüşüyor. Ne oluyor? İşte uykuya tutturmak orucu moduna geçiyor.
Yani geceyi yaşayan gündüzü yatan adam olmamak lazım.
Evet.
Hayatı tersine çeviriyorlar ya bazen. Evet. Ben bunu özellikle şeyde görüyorum. Yani mesela sıcak iklim yaşayan ülkelerde, hatta Akdeniz ikliminde bile bir siesta var. Yunanistan'a, evet, gidin. Saat 9.30'dan önce kimse gelmez. 12 oldu muydu herkes gider. 3.30'dan önce kimse gelmez. 6.30 dedi mi gene giderler. Aç kalırsınız akşam. Siesta diyorlar adamlar, yatıyorlar.
Evet.
Bu Akdeniz ikliminin getirdiği bir tembellik midir nedir bilinmez. Türkiye'den giden Rumları da hiç kabul etmiyorlar.
Siesta yapmadıkları için.
Bu garabaşlar diyorlar, öyle bir alışmışlar ki diyorlar, bizim mesai mefhumumuzu Allah bullak ettiler. Bunlar belediye otobüsünde bindiği andan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Akşam saat 8'e kadar. Hepsi, evet, de zengin oldu diyor. Bizi geçti gittiler. Enteresan bir şey yani.
Hocam burada başka gene yapılan, genellikle uluslararası bilimsel hakemli dergilerden aktarıyorum. Mesela Rüstem Ahmet ve arkadaşları 2025'te daha yaptıkları bir çalışma hocam. Ramazan orucu üzerine yapılan araştırma. Bu arada başka dinlerde de, inanışlarda da ya da seküler oruçlarda
oruç var zaten.
Evet, evet. Hayır. En evrensel
Kur'an-ı Kerim'de de sizden evvelki ümmetlere farz kalındığı gibi size de oruç farz kalındı.
Evet. Mesela hocam şey, varoluşsal kaygıyı, stresi ve depresyonu azaltır. Psikolojik iyi oluşu sağlar. Yani bu yapılan saha çalışmalarından elde. Özellikle üstad, varoluşsal kaygı olağanüstü problemlerden bir tanesi artık. İnsanlar varoluşsal kaygıyı, yani artık şey, damarlarına girmiş yani o şey, endişe olayı. Ve dolayısıyla kendi varlığını bir endişe olarak hissediyorsun. Yani şimdi korkan insanın üstad, beynine yeterince kan gitmiyor. Dolayısıyla sağlıklı düşünemiyor. Varoluşsal kaygıdan muzdarip olan insan da o endişeleri nedeniyle sağlıklı düşünmeyi bile yapamıyor yani. Ki Kur'an'ın en çok çağrılarından bir tanesi akletmeye, düşünmeye olduğunu düşündüğümüzde yani. Burada araştırmalar şeye çok dikkat çekiyor. Ramazan'da uykuya hem vaktinde uyumak hem de yeterince uyumak. Şimdi biz geleneğimizde yatsıdan sonra yatmak vardı. Aslında bütün kadim uygarlıklarda bu böyleydi. Ama şimdi diyelim ki gece 1'de yat hocam. Sahura kalk birkaç saat sonra. Sonra uykun geldi gelmedi. Ne oluyor? Bu defa şey oluyor. Bellek ve bilişsel yetilerde bir performans düşüşü oluyor yani. Ama zor olmakla birlikte idealine sirkadiyen ritme, insanın biyolojik saatine uyması. Yatsıdan sonra teravihini kılmıştır, sohbet muhabbetini yapmıştır. Peşinden yatmak ve sahurda kalkmak. Ve sahur için de genellikle önerdikleri kahvaltı tarzı. Hafif bir şeylerle birlikte bunu yürütmek. Yumurta gibi böyle mide tutucu şeyler. Ama diyelim ki Nutella vesaire yediğinde hocam, aşırı işlenmiş gıdalar yediğinde bu defa beden şey diyor. Gündüz kendine mukayyet olmakta zorlanıyor. O zaman ne oluyor? O zaman uykuyu tercih ediyor.
Şimdi burada geceyle gündüz, gecenin ve gündüzün insan psikolojisindeki etkileri. Orada işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak gece kalk diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Gecenin üçte ikisini, üçte birini, yarısını hiç olmasa üçte birini uyanık geçir.
Evet.
Çünkü sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Sana vahiy indireceğiz. İnne nâşiyete leylihi eşeddü vat'en ve akvamü kîlâ. Orada gece uyanan nefs, algılanma açısı çok güçlü. Eşeddü vat'en var ya, kavrama kabiliyeti çok güçlü.
Evet.
Ve akvamü kîlâ. Söz söylemek için en kıvamlı durumdadır. Ve inne leke fin nehari sebhan tavila. Çünkü gündüz seni meşgul edecek çok işler vardır. O yüzden gecenin insanı konsantre eden bir tarafı var. Kulağımız çalışmıyor çünkü herkes uykuda. Gözümüz karanlıkta hiçbir şey görmüyor. Göze harcayacağımız enerji gönle gidiyor. Kulağa harcanacak enerji gönlümüze gittiği için insanın manevi tarafı güçleniyor. O yüzden bizim sufiler teheccüde çok önem verirler. Teheccüd namazına. İşte tam işte sahur vaktidir. Sahurdan sehere, sahurdan gönül aydınlığına yürümek meselesi. Teheccüd meselesi bu bakımdan çok önemli. Siz güzel ifade ettiniz.
Tam orada üstad aklıma ne geldi biliyor musunuz? Gazali'nin Hikmetler kitabında gökyüzünü seyretmenin 10 faydasını anlatıyor. Ben okuduğumda ya dedim İmam Gazali çok büyük bir bilgin ama fazla abartmış burada yani. Sonra merak ettim. Dedim ki listeyi aldım. Yapay zekada kendi çalıştığım nörobilim alanı var. Nörobilimciler Gazali'nin bu dediklerine ne diyor? Abartılı mı görüyor? Mesela diyor ki hocam psikolojik şeylerden bahsediyor. Mesela kederi azaltır diyor. Şüpheleri azaltır diyor. İnsanın içine ferahlık verir diyor. Bana bunlar şey geliyordu, mübalağa geliyordu.
Afaki geliyordu.
Ha evet. Sonra nörobilimciler, hocam meğer mesela nörobilimde şöyle bir tavsiye de var yani. Diyelim ki gökyüzünü seyretmek. 15-20 dakika ama böyle dalıp gitmişsin. Ya da bir deniz manzarasını seyretmek. Ya da Uludağ'ın tepesinden şeyi seyretmek. Ovayı seyretmek. Büyük manzaraları seyretmek. Bunlar insanda varsayılan mod ağı denilen bir beynin bir durumu ortaya çıkıyor. Dalıp gitmişsin üstad ama nereye dalıp gittiğini bilmiyorsun. Tam o esnada işte aslında bir tür yakaza hali gibi ilhamlar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bir şiir vardı, aklıma gelir kaynağı birazdan. Şey diyor, gökyüzündeki yıldızlar seninle bir hesabı olmasaydı orada niye göz kırpıp duruyor olurdular diye. Bir şiir vardı yani. Şimdi gece sahurda o yıldızlara bir bakmak lazım yani.
Evet. Ali Rıza Bayzancı'yım şimdi. Sözünüzü balla kesiyorum bu noktada. Sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümüne kaldığımız yerden lütfen devam edelim. Sözünü de unutma.
Eyvallah üstadım.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Ali Rıza Bayzan Bey'le olan sohbetimizin birinci bölümünü noktaladık. Ama yine aklınız, gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. İkinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Ali Rıza Bayzan Bey'le bu Rahmet Sofrası programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Ali Rıza Bey, şimdi ben size sormak istediğim soru, gerçi sohbetin bir arasında siz ifade buyurdunuz.
Estağfurullah.
Kalp esasında çok dönek olduğu için kalbe kalp demişler.
Evet.
Niye çok dönek? kalpte hiçbir duygunun egemenliği sürekli olmaz. Çok el değiştirir. İktidar kalpte çok el değiştirir. Tabi bunun için de diyorlar ki kalbe dört türlü dürtü hasıl olur. Dört türlü. İlahi dürtüler var. Meleki dürtüler var. Şeytani dürtüler var. Nefsani dürtüler var. Bunlardan hangisi galip gelirse o akla şeye, kalbe egemen olur. O da istediğini akla talimat verir. Akıl da bu işi yaptırır. Bedene yaptırır.
Evet.
O yüzden bu dürtülerin kontrol altında bulunması çok önemli bir hadisedir. Şimdi Kitabullah'a ve sünneti Resulullah'a uygunsa o dürtüler iyi dürtülerdir.
Evet.
Ya da bizi iyiye ve güzele, doğruya teşvik ediyorsa iyi dürtülerdir. Bu ilahidir bu dürtülerin kaynağı. Yine doğruysa, güzelse, yasak değilse bunlar meleklerin verdiği ilhamlar kabilindendir. Bu da melekidir. Bunlar tamam anlaşılır. Ama bir de bizi tamamen kendi istediğimiz şekilde, başkalarına zarar verse de istediğimizi elde edebilmek için doğru yanlış demeden bizi o kötülüğe sürükleyen, oraya teşvik eden bir dürtüler var. Bunlar ya şeytani değil ya nefsanidir. Bunları da birbirinden ayırmak gerekir. Nasıl ayrılır? Şeytanın vazifesi insanı baştan çıkartmak. O yüzden şeytan seni bir zaafından denedi. O noktadan baştan çıkaramadı, bir başka zaafını devreye sokar.
Habire başka.
O zaaftan da seni deviremedi, bir başka zaafını devreye sokar. Çünkü şeytanın hedefi seni Allah'ın dediği yolun aksine icraata mecbur tutmak. Böyle olursa eğer değişkense eğer bu dürtüler o şeytanidir. Ama nefsani olan nefis aynı şeyi almak ister.
İnatçı o.
İnatçı. Aynı konuda ısrar eder. Şimdi aklınıza getirdi, baştan çıkaramadı sizi. 5 dakika sonra bir daha dener. 15 dakika sonra bir daha dener. 1 saat sonra bir daha dener ama aynı hedefte ısrarlıdır. Çünkü nefs o hedefe vararak tatmin olmayı arzu eder. Böyle aynı noktada ısrarcıysa bil ki o da nefsani dürtülerdir. Ama esas olan işte kalpte bu iktidarı hep ya meleki ya da ilahi dürtülerin egemenliğine bırakmak. Bu önemli bir şey. Burada ibadetlerin genelde ama orucun da özelde çok önemli bir şeysi var. O yüzden bunu esas sizden dinlemek istiyoruz.
Estağfurullah. Yani kendine mukayyet olma derler bizim Karadeniz'de. Kendine mukayyet olmayı öğretiyor oruç. İnsan kendine mukayyet olmadan kendine de çok büyük zararlar oluyor. İnsanın en büyük zararı o anlamda kendine. Ve bu arada insan hep kendini iyileştirmenin yolu da gene insanın kendisinden geçiyor. O bakımdan tasavvuf bu noktaya belki çok özel vurgu yapıyor. Bir de tam bu noktada sufilerin az bilinen bir şey var, kavram var. Yani popüler kültürde az bilinen. Ehli nefes denilir sufilere. Mesela Nakşibendilerde haps-ı nefes vardır. Nefesi tutmak diyelim yani. Diyelim ki cerrahilerde ve sessiz zikir yapanlarda da bir zikirle birlikte bir nefes ritmi vardır. Onlar mesela nefes dediğimiz olay kendine mukayyet olmanın en iyi yollarından birisi.
Üçle başlıyorlar. Hiç nefes almıyor. Tek nefeste 21 defa mesela kelime-i tevhid yapıncaya kadar devam ediyorsun. Haps-ı nefs eğitimi var ya.
Evet.
Yani ilk başlayan acemi müritler 3 defa. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah 3 defa dedin. Ama bunu tek nefeste 21 defa söyleyinceye kadar nefsine hakim olacaksın.
Bu mesela nörobilimciler kısmına daha fazla bakıyor hocam, nefes kısmına.
İşte nefes burada zaten.
Evet.
Nefes alıp vermiyorsun. İki nefesin aralığında.
Yani düşünün ki orada bir kendine mukayyet olma olayı. Ya da bir devranda hızlı ve kesik nefes aldığında beyne az oksijen gidiyor. İlginç, kafadaki o şeyler dağılıyor. Düşünceler. İnsanın kalbinin harekete geçmesi için daha uygun bir zemin oluşturuyor. Hatta Stanislav Grof diye transpersonal psikolojinin önemli isimlerden bir tanesi var. Bunu trans tekniği olarak tarikatlardan almış.
Doğru.
Bunu bir trans tekniği olarak uyguluyor. Sonra mantra çizdiriyor. Sonra o mantraların yorumunu yapıyor. Danışanların ya da hastaların problemlerini saptamak amacıyla yani. O bakımdan kendine mukayyet olmak aynı zamanda çok büyük kendi yeteneklerini geliştirmek ve başarıya ulaşmak için de bir büyük avantajdır. Bazı insanlar bu konuda şöyle bir yanlış durumu oluyor. Tevazuyu bir şey olarak kullanıyor. Nasıl söyleyeyim? Aşağılık kompleksi. Yani zillet. Halbuki tevazu zillet ile kibir arasında bir denge noktası değil mi hocam?
Tabii.
Şimdi ne oluyor? Tevazu adıyla zillet psikolojisi, aşağılık kompleksi yaşıyor ve kendindeki yetenekleri görmüyor. Allah vergisi yetenekleri görmüyor. Görmediği için de geliştirmiyor. Halbuki Allah o yetenekleri sana sadece şey için vermemiş ki, senin için vermemiş. Yani eğer çınar ağacına dese ki tohumu, ya ben çınar olmak istemiyorum falan, yani böyle bir şey demiyor. Bizim de bu yeteneklerimizi harekete geçirmemiz için kendimize mukayyet olmamız. Kendine mukayyet olmak, gündelik yaşam açısından bakarsak üstad, bu en fazla alışkanlıkların bağımlılığından kaynaklanıyor. Kendine mukayyet olamamak. Peki alışkanlıklar, mesela Kuşeyri şey diyor Risalesinde, sufilerin çoğunluğu der ki irade demek adeti bırakmak demektir. Yani irade sahibi olmak için adet, alışkanlık olarak benimsediğin şeyleri bırakacaksın yani. Nörobilimciler de çok ilginç üstad. Eğer beynin nöroplastisitesini artırmak istiyorsan diyor, alışkanlıklarına meydan okuyacaksın. Alışkanlıklarına meydan okuyamazsan beyninde o esneklik olmaz. Her gün aynı şeyleri yaparak, her gün aynı alışkanlık kalıpların içerisinde durarak farklı şeyleri, yeni şeyleri düşünmek ve üretmek mümkün değil derler yani.
Zaten bu behaviorizm var ya, behaviorizm psikoloji.
Evet, bunun davranışçı bunun, yaklaşım.
Davranış psikolojisi. Orada bile çok güzel tespitleri var. Modern teknoloji insan hayatını monoton hale getiriyor. Öyle ki adam sadece tek iş yapıyor mesela 24 saat ya da 7 mesai saat içinde.
Evet.
Aynı işte aynı tekerleğin aynı bijonlarını sıkıyor.
Evet.
Bir iki her gün aynı, bu teknolojik yorgunluk, gönül yorgunluğu meydana getiriyor.
Charlie Chaplin'in filmlerinde vardır.
Ondan sonra adam karakteri de monotonlaşıyor ama diyor ki bunlar modern teknolojinin getirdiği bu yorgunluktan kurtulmak, gönül yorgunluğunu gidermek için ve bu yeknesaklıktan kurtulmak için bir, hiç olmazsa haftada bir defa mabetlere kapanmak lazım.
Evet.
Yok, hiç olmazsa haftada bir defa pikniğe gitmek lazım.
Evet.
Yok, haftada bir defa hiç olmazsa eğlenceye gitmek lazım. Yani bir anlamda zihnindeki dolu bandı çıkararak boş bir bantla bu kendi çevresinden uzaklaşarak zihnin dinlenmesini sağlamak. Fakat adamın dediği bir şey var. İnsanların rüyalarında bile yorulduğu tespit edilmiştir bugün.
Evet.
Adam hırsız kovalıyor gece. Sabah kanter içinde uyanıyorsun yatakta. Ondan sonra dayak atıyorlar. Her tarafın kırılmış gibi uyanıyorsun. İnsanların da rüyalarında bile yorulduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla diyor İslam peygamberi Muhammed'in getirdiği bu ibadetlerin irade eğitimindeki etkinliği çok önemli. Beş vakit namaz çok mühimdir diyor adam. Gece gördüğü rüyaları hiç kimseye anlatmasa bile sabah elini kaldırır, namazını kıldıktan sonra Allah'ı arz eder ve deşarj olur, boşalır.
Evet.
Ondan sonra öğleye kadar ki öğle, ikindiye kadar ikindi. Günde beş defa size deşarj olma imkanı sunuyor bu dualarla din. O yüzden diyor esas formül budur. Günün belli saatlerinde insanın kendi kendisine dönerek kendisini hesaba çekmesi.
Evet, günümüzde herhalde en büyük sorunlardan bir tanesi. İnsan böyle kendine yabancılaşıyor, kendini unutuyor. Evet. Aşırı meşguliyet, diyelim ki akıllı telefonlar, tabletlerle birlikte bu daha da arttı.
Ben hiç şey kullanmazdım, telefon rehberi.
Evet.
Ne zaman Vehbi Koç'un Milliyet Gazetesi'nde bir röportajını okudum. Efendim telefon defteri varken telefon numaralarını ezberinde tutan adamın aklına şaşarım dedi.
Hmm.
Siz bu aklınızdaki bu yeteneği daha güzel, verimli işleri tutmakta kullanın. Ne işiniz var dedi. Ufak bir deftere yazın, telefon numaraları orada kalsın.
Evet.
Ben bir daha kaybettim o alışkanlığımı. Deftere yazmaya başladım. Şimdi cep telefonu geldi. İnan cep telefonunu evde unuttuğum zaman sağır ve dilsiz bir adam gibi hissediyorum kendimi.
Yani teknolojiyi araç olarak kullanmak kimse, iyi bir şey hocam ama
iyi
tabii.
Bir şey ama gelin bu teknolojinin getirdiği bu kolaylık bizim bazı kabiliyetlerimizle köreltiyor yalnız.
Evet, kesinlikle. Yani hatta insanların hocam kalbi kırılıyor, kalbini onarmak için uğraşmıyor, kolu kırılıyor. Yani ya da zorlanıyor, dişi ağrıyor, doktora gitmiyor öyle kolay kolay ama telefonla bir şey olursa
Yandı.
Koşa. Hatta bir şey anlatılır hocam. İşte arka cebinde tutuyor bazı insanlar telefonunu. Otururken bir çıt sesi geliyor. Eyvah diyor, inşallah belim kırılmıştır. Şimdi böyle olunca. Hocam şey, ben çok düşünmüştüm. Tasavvufta az yemek, az uyumak, az konuşmak. Niçin yani bu üçü özellikle vurgulanıyor? Sonra fark ettim ki az yemek, az uyumak, daha doğrusu uyumak, konuşmak, yemek, bunlar bizim bebeklikten öğrendiğimiz şeyler. Yani alışkanlıklarımız ta bebekliğimize kadar dayanıyor. Yani konuşmak 1-2 yaşından itibaren başlıyor ama uyumak ve beslenmek daha doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Dolayısıyla kişiliğimizde hocam bu üç faktörün yeri büyük. Oruçla birlikte aslında şöyle bir temelden bir sarsma var yani. Niye? Alışkanlıklarına karşı özgürleşebilmek için. Peki insan değişir mi? Hani 7'sinde neyse 70'inde odur diyor ya. Şimdi o karakter ile şeyi ayırmamaktan kaynaklanıyor. Huy. Huy doğuştan getirilen özellikler. Karakter ise sonradan edinilen özellikler. Mizaç da deniyor yani. Mesela Mevlana şöyle yazıyor. Ey kalp hastası, ilaca sarıl. Bütün tedbir mizacı değiştirmenden ibarettir. Yani karakterini yeniden inşa edebilirsin. Ama bu inşa edebilmen için alışkanlıklarına bir meydan okuman lazım. Tabii alışkanlıklarına meydan okumak zor. Şöyle yapılabilir yani. Ramazan bunun için olağanüstü bir fırsat. Birkaç tane insanın kendine engel olan alışkanlıklarına hedef seçmeli. Diyelim ki ekran süresini 2 saate indirmek bir tanesi olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Bir böyle gelişimini engelleyen bir alışkanlığına meydan okumak. 2, diyelim ki yeni bir alışkanlık edinmek. Nedir? Bizzat fiziki kitabı eline alıp diyelim ki günde 40 dakika kitap okumak. Şimdi bunu yapabildiğinde insan o zaman başka alışkanlıklarına da meydan okuyabiliyor. Başka alışkanlıklarına da birdenbire özgürleştiğini hissediyor. Kendine mukayyet olmayı, irade koymayı, iradeyle birlikte yürümeyi öğrenmeye başlıyor. O bakımdan Ramazan'ı insanın böyle ruhsal gelişiminin yanı sıra alışkanlıklarından özgürleşmek için de bir fırsat olarak kullanmak. Bu alışkanlıklardan kastettiğim bağımlılık yapan, ayak bağlı ya alışkanlıklar
şimdi
yani.
Bu insanlar alışkanlıklarının esiridir. Alışmış kudurmuştan beterdir derler.
Evet.
Hatta bizim bir hoca efendi öyle derdi. İbadetlerinizi bile adete dönüştürmeyin.
Evet.
Adet nedir? Adet rutin olarak alışmışız. Mekanik olarak yapıyoruz şuursuzca. Ama mukayyet de değiliz. Kendimize de sahip değiliz. Aklımız başka yerde, elimiz başka yerde ama rutin olarak da yapıyoruz. Bu adet ama ibadet niyetli ve şuurlu yapılan, bilerek yapılan iş ibadettir dedi. O yüzden ibadetlerinizi bile adete çevirmeyin.
Yoksa şeyi alamıyor, sonucu alamıyor. Tabii. Sonucu alamayınca da tabii. Ya işte hani namazı kılacak ama onu fahşa ve münkerden, kötülükten evet. Alıkoymuyor. Çünkü namaz kılmıyor yani.
Evet, evet.
Namazın hakkını vermek gerekiyor. Dolayısıyla hem kalbimizi hem beynimizi değiştirmek için olağanüstü bir fırsat ve bir aylık bir program. Böyle önceden böyle bir kendimize şey yazıp, program yazıp bu Ramazan'da gerçekleştirmeyi düşündüğü terk edilecek alışkanlıklar ve yeni edinilecek alışkanlıklar diye tam burada nörobilimcilerin de dikkat çektiği bir şeye vurgu yapmak istiyorum Üstad. Yakın arkadaş çevresi olağanüstü derecede beynin çalışma tarzını belirliyor. İlgilerini, zevklerini, meraklarını, tercihlerini vesaire. Bu ne demek hocam? Bu şu demek yani. İyi bir arkadaş çevresinde olman gerek. Yani kötü bir arkadaş çevresinde iyi olmak çok zor bir şeydir. Veya geri zekalılar arasında zeki olsan ne olur? Hani körler ülkesinde kör gördüğün zaman problem oluyor yani. Senin de kör olman lazım.
Hayır. Vardığın yer kör ise gözünü kıypık bakteriler. Sonuçta senin de gözünü uyarlar.
Yani evet.
Tabii.
Sığırcık kuşlar bana çok ilginç gelir Üstad. Sığırcık kuşlar hani böyle binlercesi birden şehrin üstünde çok hızlı manevralarla dönüş yapıyorlar.
Müthiş dans ediyorlar evet.
Yani. Mesela ben çok merak ettim yani bu sürünün lideri var mı? Bir, bildik anlamda mesela diyelim ki öküz başta antiloplar var, aslanlar var, işte zebralar var vesaire. Oralarda mesela sürü liderleri var. Burada kelimenin tam anlamıyla bir sürü lideri yok. Peki o zaman bu kadar hızlı manevra yaparken, bu kadar da yakın uçarken niçin birbirine çarpmıyorlar? Çok ilginç. Herkes kendine en yakın 5-6-7 civarında başka kuşun hareketlerine göre hareketlerini yönlendiriyor. Şimdi insan da böyle yakın arkadaşlar, nörobilimcilerin buna mahsus özel araştırmaları da var. Beyin frekansları birbiriyle eşleşmeye başlıyor. Onun için yani sufi yolu, sohbet yolu, sohbeti biz hep şöyle günümüzde algılıyoruz yani. Biri konuşuyor, biz dinliyoruz. Halbuki sohbet arkadaşlık yani. Hatta tasavvuf kitaplarında arkadaşlığın adapları diye bir şey vardır. Birlikte yolculuk vardır, insan yolculukta tanınır vesaire.
Komşuluk.
Komşuluk.
Komşuluk, yolculuk, alışveriş.
Evet.
İnsanın kişiliği orada da ortaya çıkarmış.
Ve şeyde günümüzde artık dini duyarlılığı olan insanlar da sonuçta özellikle büyük şehirlerde ve teknolojiyle iç içe, kapitalizmle iç içe, dolayısıyla farkına varmadan bir erozyon yaşanıyor yani. Olabildiğince şey böyle gösterişli sofralarda değil de mütevazı akşam iftarlarında komşularla bir araya gelebilmek, özellikle çocuklar arasında da bir sohbet muhabbet oluşturmak son derece şey, önemli.
Şimdi Ali Rıza'cığım, bu sohbet meselesinde var ya, özellikle Nakşibendi tarikatında ve tasavvuf ıslahında hal eğitimi açısından en etkili, en kısa kestirme yol sohbet yolu. Şimdi bazı ilimler var, işte kal ilmidir, sözel anlatırsınız ya.
Doğru.
Bazı ilimler var, sözel anlatmak yetmez. Bunların kimya gibi, fizik gibi, tıp gibi kadavranın başında ya da laboratuvarda test etmeniz gerekir. Ama bir de hal ilimleri var. Ya bu hal ilimlerinin kendine göre bir metodolojisi, öğretim usulü var mı? Yok mu? Var. Nedir? Haller ehli hal olunarak elde edilir. İşte halleri elde etmenin, halleri transfer etmenin en etkili yolu sohbet. Niye? Bir, sohbette gözlü iletişim var. O seni görüyor, siz onu görüyorsunuz.
Evet.
Görmek basit bir şey değil. Gözde yakın olan gönülde yakın olur. Gözler ırak olan gönülden de ırak olur. İki, sözlü iletişim var sohbette. Bu da çok önemli.
Kesinlikle.
Efendim, yani duygularınızı ne kadarını ifade edebilirseniz o kadar kelimelerle anlatmaya çalışıyorsunuz. Üç, bir de beraber bir arada bulunmak. Bu sadece bulaşıcı olan hastalıklar ve mikroplar değil, haller ve huylar da bulaşıcıdır. O yüzden Peygamber Efendimiz iyi insanlarla dost olan mis satanla beraber olan gibidir. Kötü insanla dost olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Mis satanın güzel kokusu sana bulaşır. Demirci çırağının da isi pası sana bulaşır. Ha, demek ki bu kişilik yansıması dediğimiz şey. İnsanlar birbirine bulaştırıyor. Uykuda bulaşıcı, hüzün bulaşıcı, keder bulaşıcı, bunlar da bulaşıcı. O yüzden burada siz dediniz ya, arkadaş çevresi.
Evet.
Çok önemli. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Söyle arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Yüzüm yüzüme bile baka baka kararır.
Karar.
Dolayısıyla bu hal eğitimi metodu çok önemli tasavvufta. Sohbet, o yüzden Peygamber Efendimizin sohbetine nail olma şerefine nail olanlara sohbet kökünden ashab demiş.
Evet. Kesinlikle. Ve en kestirme yol olması bakımında da nörobilim mesela beynimizin frekansları bile eşleşiyor diyor. Yani
tabii.
Kalp eyvallah. Evet. Bir de günümüzde insanlar giderek yalnızlaşıyor. Yalnızlaşma olağanüstü bir problem. Yalnızlaşma tek başına kalmak değil. Yalnızlaşma kalabalığın içerisinde. Hatta Türk Dil Kurumu'nun geçen seneki seçtiği sözcük oydu yani. Kalabalık yalnızlık diye. Etraf kalabalık ama yalnız. Sohbet, muhabbet bize o bakımlar aynı zamanda bir güven hissi verecektir. Bir kader birliği hissi verecektir. Kendimize daha fazla geliştirme imkanına sahip olacağızdır. Bu kadar büyük endişeler beslememize gerek kalmayacaktır yani.
Evet Ali Rıza'cığım, sözünüzü balla kesiyoruz.
Estağfurullah.
Çok adam. Güzel ve verimli bir sohbet oldu.
Sayenizde.
Zaten sizi tanıyor bizim Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun izleyicileri.
Var olsunlar.
Bizim Süleyman Derin Bey'le yaptığınız o güzel sohbetlerden dolayı size teşekkür ediyoruz. Evet, Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Ali Rıza Bayzan Bey'le bu iftar saatinde Rahmet Sofrası programında beraber olduk. Bir başka Rahmet Sofrası'nda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.